Ayrım 34. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 561. Gıcık Dede. Sabri Özkan. Erzincan Tercan 1900. Gıcık Dede, 3 Nisan 1978'de o dönem Yörükseli Mahallesi'nde bulunan Erenler Kafesi'ne atılan bomba sonucu katledildi. Aynı saldırıda öğretmen Hüseyin yaralanmıştır. Bu saldırı katliam öncesinde katliam için ortam hazırlama kapsamında yapılmış olan saldırılardan bir tanesidir. Dede mahallenin en yaşlılarından birisiydi. Herkesin saygı gösterdiği, gösterilen saygıyı hak eden Gıcık Dede, tecrübelerini sık sık anlatarak gençlere yol göstermeye çalışıyordu. Biliyordu bu devletin zulmünü, hilelerini. Kimini duymuştu, kimini yaşamıştı. Gelişen olayları, bunlara karşı sürdürülen mücadeleleri de yakından izliyordu. Ekmek kavgası içinde olanların yaşadığı korkuları çoktan aşmıştı. İnancına olan bağlılığını ve bundan dolayı kendisine gösterilen saygıyı ve ilgiyi sosyal-ekonomik ranta dönüştürmeyi hiç aklına getirmedi. Ama bir sorun vardı ki içindeki en büyük dertti. Bu gençler bu mücadeleyi yürütüyorlar ama yaşanan tecrübelerden ders almıyorlar. Onun için bir gün bir biçimde bu devletin tuzağına düşecek, kahrolacaklar. Yine bundan önce yaşandığı gibi olacak, sürgün ve katliam onların payına düşecek diye dertlenip duruyordu. Her sabah evden ne bulduysa kahvaltısını yapan Sabri Dede soluğunu kahvede alırdı. O dönem kahveler daha çok politik propagandaların en yoğun yapıldığı yerlerdi. Sabri Dede gidiyor kahveye, tartışmanın başladığı ya da yapıldığı herhangi bir masaya oturuyor ve can kulağıyla dinliyordu. Kendisinin bir şey söylemesi gerektiğini düşündüğünde devreye giriyor, söyleyeceğini söylüyordu. Zaten kahvenin müdavimleri dedeyi biliyor, hatta ne söyleyeceğini de biliyor ve hemen sözü ona bırakıyorlardı. Dede bıkmadan, usanmadan anlatıyordu geçmişte neler olduğunu ve neden olduğunu. Sonra veya aralarda esas derdini anlatmaya çalışıyordu. Bütün bu geçmişte olanlara dikkat etmeli, onlardan dersler çıkartılarak bugün aynı durumlar yaşanmamalıydı demeye getiriyor ve sözünü her defasında bu nasihatle bağlıyordu. Dedeyi daha çok kendi yaşına yakın olanlar dinliyorlardı. Ama onun sözlerine en çok değeri daha orta yaşlılar veriyordu dinleyicilerinin içinde. Yaşlılar onun anlattığı geçmişi dinlemekten zevk alıyorlardı. Orta yaşlılar ise onun anlattığı nasihat bölümünü önemli dinliyorlardı. Sabri Dede de en çok onların varlığını önemsiyordu. Çünkü o orta yaşlıların kendileri bu mücadelenin içinde değillerse bile oğulları kızları vardı. Sabri Dede bunu biliyor. Onun için anlattıklarını daha çok o gençlere anlatıyormuş gibi anlatıyordu. Sabri Dede'nin anlatması boşuna değildi. Türkiye bir kan gölüne çevrilmiş, her gün her yerde halka ve halkın çocuklarına karşı yoğun bir saldırı yaşanmaktaydı. Bu saldırılar Maraş'ta da başlamıştı. Bir Etko çetesinin varlığından ve bu çetenin okullarda çocuklara saldırmaya başladığından söz ediliyordu. Sabri, Gıcık Dede dinleyicilerinden her gün bir yeni saldırı haberi duyuyordu. Kendisini dinleyenlere temkinli olmayı önermeye de dili varmıyordu artık. Nasıl temkinli olunacaktı ki? Her gün birilerine saldırılırken, her gün insanlar dövülüp kurşunlanırken nasıl temkinlilikten söz edilebilirdi ki? Her gün bir yerlerde bomba patlatıldığını, her gün bir yerlerin kurşunlandığını duymak günün olağan haberleri olmuştu. Sabri Dede olanları duyuyor, duydukça kahroluyor ve daha az konuşuyordu artık. Bir gün yine kahvede oturuyorlardı. Kahvenin önü dar bir caddeydi. Etrafında da mahallenin içine giren daracık sokaklar vardı. Bir araba göründü. Mağaralı tarafından gelen. Bu normal değildi ve bu durum herkesin dikkat kesilerek arabayı izlemelerine yol açtı. Araba hızla yaklaştı, kahvenin yanına geldi. Mahallede çok az kimsenin arabası vardı. Buraya arabayla gelecek kimse de fazla değildi. İçeridekiler tedirgin ve meraklı bakışlarla izliyorlardı. Araba kahvenin yanında iyice yavaşladı, duracak gibiydi. Durmadı ve içeriye kurşun yağmaya başladı. Herkes yerlere yattı. Aynı anda içeriye bir el bombası atıldı. Bunun içeride patlaması herkesin ölmesi demekti. Sabri Dede'nin aklından geçen bu düşünce onun aynı hızla ayağa kalkmasına yol açtı. Sabri Dede'nin ayakta ellerini açmış uzun sakallı hali dehşetli, ulvi ve heybetli bir görüntü yaratmıştı. Saldırganların bunu görecek hali yoktu. Onlar kurşunlarını boşaltmakla meşguldüler. Sabri Dede düştü. Katiller arabalarını son hıza sürerek oradan ayrıldılar. Bu faşist saldırının sonucunda Tercanlı Mehmetoğlu Sabri Özkan, Gıcık Dede vurulmuş, ölmüştür. Küçük çocukların ve yaşlı adamların üzerine gaz dökülerek yakılmış, insanlık dışı olaylar işlenmiştir. Toplu katliam olayları toplu halde ceset bulunmasıyla doğrulanmaktadır. Dündar Saner, dönemin savcısı. Hasan Solma, Pazarcık çok yaşar. Hasan Solma şehre bir süre önce gelmiş yerleşmişti. Şehrin Karamaraş olarak bilinen mahallesi daha çok bir köy gibidir. Genellikle bütün şehirlerin kenar mahalleleri gibi. Doğal olarak hem o dönemin koşulları hem de Maraş'ın özgünlüğünden dolayı köy gibi sözü fazla kalmaktaydı. Tamamen bir köydü burası. Ahırları olan, hayvancılığın yapılabildiği, hayvanların beslendiği, sabahları hayvan sürülerinin otlatılmaya götürüldüğü bir köy. Hasan Solma da burada hayvancılık yapmaktaydı. Biraz ineğini almış, bunları beslemekte, sütünü, süt ürünlerini satmakta, ayrıca kurban olarak hayvanlarını da uygun olanlarını satarak hayvan ticareti yapmaktaydı. Cenaze töreninden de, diğer gelişmelerden de haberi olmamıştı Hasan Solma'nın. Kendisi bu gibi konularla hiç ilgilenmemekteydi. Ayrıca ilgilenecek bir ortamı olmadığı gibi bu konularla ilgilenecek kimse de yoktu. Onun için ne şehirde ne de ülkede gelişen saldırılardan haberdar değildir Hasan Solma. Ancak iki gündür yaşananları görmekte, duymaktaydı. Tam bir katliamdı, soykırımdı yaşananlar. Önce kendisiyle ilgisi olmadığını, olamayacağını düşündü. Ancak öyle olmadığını, tüm Alevilerin, Kürt ve solcuların katledildiğini anladığında bile kendisini katliamın dışında tutuyor, kendine bir şey olmayacağını söylüyordu. Saldırının olduğu gün yine hayvanlarını dağa götürmek istiyordu. Sonra yeğenleri gelmişlerdi köyden. Onlar her şeyi bırakıp gidelim diye diretiyorlardı. Hasan bir şey olmayacağını söyledi önce. Sonra bir ara ikna olur gibi oldu. Ancak hayvanlarını bırakarak gitmek istemedi. Ancak gelişmeler çok hızlı yaşandı ve katliamcılar Hasan Solma'nın evine saldırdılar. 67 No'lu ev. Hasan Solma evlerine yapılan saldırı karşısında önce evi terk ederek kaçmayı düşündü. Ancak hayvanlarının gasp edileceğini veya yakılacağını düşünmek onun gitmekten vazgeçmesine yol açtı. Evinin yakılmasını, hayvanlarını öldürmesini engelleyebileceğini ve belki de saldırıyı kolay atlatacağını düşünmeye başlamıştı. Bu düşünceden hareketle çocuklarını gönderdi, kendisi ve bir yeğeni evde kaldılar. Daha sonra eşi de eve dönerek kocasının yanına gelmişti. Hiçbir şey Hasan Solma'nın düşündüğü gibi gelişmedi. Hasan Solma'nın evine 1000 kişilik bir kalabalıkla saldırdılar. Hasan Solma saldırılar karşısında komşusundan yardımcı olmasını, saldırganları engellemesini ve kendini korumak için evine almasını istedi. Komşusu yardımcı olmaz çünkü katliamcılardandır. Bu komşu evlerinin imha edilmesi için saldırganları evlere göstererek saldırganları teşvik etmekte olan birisiydi. Hasan Solma'nın yapacağı tek şey kalmıştı. Kendisini olanakları ölçüsünde savunmaktı. O da onu yaptı. Saldırı başladığında kendisini korumak amacıyla elinde bulunan kırma tüfeğiyle savunmaya geçti. Karşılıklı çatışmalı bir süreç 2 saat kadar devam etti. Eşitsiz koşullardaydılar. Onlar binlerceydi ve silahları çoktu. Hasan Solma'nın elinde bir kırma ve birkaç dinamitten başka hiçbir şey yoktu. Ancak dışarıdaki katliamcılar içeride bir ordu ve cephane var sanıyorlardı. İçeridekiler ellerinde ki çok az malzemeyi idareli kullanarak zaman kazanmaya çalışıyorlardı. Dışarıdakiler içeri girmek için yüklenmeyi göze alamadılar. Bir süre sonra askerler geldiler. Onlar da içeride önemli bir silahlı güç olduğunu düşünüyorlardı. Daha doğrusu dışarıdaki katliamcılar böyle bilgi vermişler. Gelen askeri yetkili de katliamcılardan aldığı bilgiyle hareket etmişti. Askerler bir süre içeriye ateş etmişler. Aynı zamanda Hasan Solma'ya teslim olması için çağrı yapmışlardı. Daha sonra Hasan Solma teslim çağrılarına uyarak teslim olmuştu. Ancak kendisini korumak amacıyla silah sıktığı için yakalanmış, bir katliamcı gibi yargılanmış ve 5 yıl ceza verilmiştir. Hasan Solma'nın belirtilen saldırıları yaşadığı ve sonunda bir katliamcı gibi yargılanıp cezalandırıldığı bu durum katliam tartışmalarının da konusu olmuştu. Katliamcı çevreler Hasan Solma'nın evinde yaşanan direnişi dillerine dolayarak akıl almaz bir efsaneye dönüştürmüşler. Bunun üzerine katliamcı politika ve yaklaşımlarını anlatmaya çalışmışlardı. Bu 67 No'lu evde büyük kuleler ve bu kulelerde büyük silahlarla bir direniş değil, saldırı yapıldığı ileri sürülmüştü. Yıllarca kamuoyunu bu yalanla katliamın kanını gizlemeye çalıştılar. 67 No'lu evde olan biten anlatılanlardan ibarettir. Bir kırma tüfeği ve birkaç dinamitle yaşlı bir insan kendisini savunmaya çalışmıştı. Bir acı son daha. Hasan amca yaşadıklarından dolayı ilerlemiş yaşına rağmen hayata karşı bir küskünlük içine girdi. Anlayamadı bunca olan biteni. Yakalandıktan sonra cezaevinde yatmıştı 9 ay kadar. Bu durum onun küskünlüğünün ilk nedeni olmuştu. Sonra serbest bırakılınca sevinmişti. Adaletin yerini bulacağına inanmış. Ha işte böyle bize yapılan haksızlıktı ve bu anlaşılacaktır diye sevinmiş, mutlu olmuştu. Ama bir süre sonra kendisine 5 yıl hapis cezası verilip onaylandı ve kendisini hapse koymak için aramaya başladılar. Dünya bir kez daha Hasan amca için anlamsızlaşmış, bir kez daha yıkılmıştı. Bunun yanında yaşadıklarından dolayı da sorunlar baş göstermişti. Geçim sıkıntısı içine girmişti Hasan Solma. Her şey çok zordu. Eskiden hayvanları vardı, ticaret yapıyor, para kazanıyordu. Şimdi bunu yapamıyordu, sermayesi yoktu. Ticaret zorlaşmıştı, borca mal vermiyorlardı. Kendisi işçilik yapacak kadar genç değildi. İş bulamıyor, Bursa'da çalışamıyordu. Gerçi çocuklara yardımcı oluyorlardı ama o kendisi üretmek, kazanmak istiyordu. Hasan Solma katliamda öldürülmemişti ama yaşadıkları ve halka yaşatılanlar onu öldürmekteydi. Dayanamadı Hasan amca. Yaşına bakmadı, yaşadıklarına baktı. Hayat mı, düzen mi bilmiyordu ama birileri onu hayatı çekilmez kılmışlardı. O da isyan etti bunca zorluğa ve hayata. Katliam bir başka biçimde Hasan Solma'nın ölümüne yol açmıştı. Hasan Solma katliam şehidiydi. Hastaneye getirilen ölülerden 52'sini inceledim. Bunlardan 3 tanesi sopayla öldürülmüş, diğer ölüler mermilerle. Boğularak öldürülenlerin olduğunu söylediler. 70'lik yaşlıları, 3 yaşında bebekleri vurmuşlardı. Bir cehennem aleminden geldim. Mete Tan, dönemin Sağlık Bakanı. Mehmet Kocamaz, Türkoğlu Minehöyük Köyü 1935-1983. Mehmet Kocamaz, katliama karşı sürdürülen direnişin en önemli figürlerindendir. Ne yazık ki tarihimizi bize başkaları anlattı ve biz onların anlattıklarıyla yetinmek zorunda kaldığımız için Guro ve benzeri arkadaşların gerçekliği yeterince aydınlanamamaktadır. Guro, cenaze törenine katılımın en yoğun olduğu Minehöyük köyünde yaşayan yoksul bir emekçiydi. 10 çocuğuyla birlikte yaşamın tüm zorluklarına rağmen devrimci gelişmelerden etkilenmiş ve kendi köyünde örgütlü olan Devrimci Halkın Birliği, çevresiyle birlikte çalışmalara katkı sunuyordu. Örgütlü bir devrimci olmamasına rağmen mücadelenin karşısına çıkarttığı her görevi yüksek bir sorumluluk ve derin bir ciddiyetle ele alıyor ve hiçbir yüksünme yaşamadan yerine getiriyordu. Cenazelerin olduğu gün köylülerin en güçlü ve en örgütlü biçimde cenaze törenine katılmasını sağlamaya çalışanlara yardımcı olmuş, destek vermiştir. Guro bilindiği gibi cenaze töreni saldırıya uğramıştı. Minehöyük'ten törene giden köylüler köye döndüklerinde söz konusu saldırıları anlattılar. Bunun üzerine Guro katliama karşı harekete geçmeye karar vermişti. Guro halkın maruz kaldığı bu katliamı televizyondan izleyecek, radyodan dinleyecek bir karaktere sahip değildi. Guro Maraş'a gidip katliamcılara karşı direnişe katılmak için gecenin karanlığını bekledi. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece köyde uygun düzenlemeleri yapan Guro, gerekli imkanları yaratarak ve bir grup arkadaşıyla birlikte şehre gelmiş, olası saldırılara karşı sürdürülecek olan direnişe katılmıştı. Guro direnişi örgütleyenler tarafından Karamaraş'taki halka yardımcı olmak üzere gönderilmişti. Guro'nun Karamaraş mahallesinde sürdürdüğü direniş etkili olmuş, o günleri yaşayanlar tarafından unutulmamıştır. Katliam boyunca Guro, direnişin önüne çıkarttığı görevleri yerine getirmek için oradan oraya koşturmuş durmuştu. Kah elinde silahıyla çatışmış, kah bir yaralıyı sırtında taşımıştı. Guro'nun bu özelliği, devrimcilere bağlılığı ve mücadeleye devam etmesi, onun atikliği ve gözünü budaktan esirgemez hali, devletin ve sistemin sahiplerinin dikkatinden kaçmamıştı. Mimlemişlerdi Guro'yu. Guro, katliamdan dolayı ilan edilen sıkı yönetim koşullarında sürekli taciz edildi, baskı altında tutuldu. Buna rağmen o inançlarına uygun davranmaktan yana en küçük bir tereddüt yaşamadı. Aynı yollarda, aynı ruh hali içinde, aynı kararlılık ve ciddiyetle inancının gereğini yerine getirmeye devam etti. Ancak 12 Eylül geldiğinde, kuralsız şiddet ve baskı kural olarak ilan edildiğinde artık devlet Guro'nun fermanını yazmıştı. Ancak Guro bu fermanı da tanımadı. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir dedi ve 12 Eylül zulmüne boyun eğmeyerek, onların teslim ol çağrılarına uymayarak direnmeye ve mücadeleye devam etti. Ancak zulüm düzeyinin sahibi faşist darbeciler hem olanaklarının fazlalığıyla hem kitleleri yoğun baskı altına almış olmalarıyla Guro'nun yakalanmasını sağladılar. Bir ihbar üzerine yakalanan Guro bu koşullarda da teslim olmadı. İşkencelere direndi, dostlarını ve yoldaşlarına zarar vermedi. Guro TKP ML hareketi davasında yargılanır. Gördüğü ağır işkenceler sonucunda amansız bir hastalığa yakalanan Guro bilinçli olarak tedavi edilmez ve Mersin cezaevinde 17 Aralık 1983'te hayata veda eder. Böylece 12 Eylül faşist juntası tarafından katledilen Guro'nun cesedi hastane masraflarından dolayı rehin tutulur. Guro'nun ailesi tek geçim araçları olan traktörlerini ipotek vererek Guro'nun cesedini hastane morgundan alırlar. Askerler tarafından köye getirilen Guro'nun cesedinin ellerinde kelepçe, ayaklarında pranga vardı. Guru'nun gözlerini açık gören küçük kızı halasına, "Hala, babam bakıyor, ölmemiş," dediğinde orada bulunanların gözyaşları sel olmuştu. Guru'nun kız kardeşi, kardeşinin gözlerini kapatmış, ceset askerler tarafından gömülmüştür. Maraş katliamında bu şekilde direnmiş veya acılara katlanmış birçok kahraman bulunmaktadır. Ancak egemen medyanın çarpıtmaları, bilgisizliğin sunduğu dezavantajların yarattığı tahribatlar sonucunda bu insanların varlığı göz ardı edilmekte, unutulmaktadır. Halbuki hiçbir avantaj ve hiçbir durum gerçeğin göz ardı edilmesine yol açmamalıdır. Maraş katliamının birçok fotoğrafı bulunmaktadır. Bu resimlerden birisi de cesetlerin içinde birisini arar gibi oturan erkek resmidir. O resimdeki şahıs Guru'dur. O anda Guru katliamda kendisi gibi dirinçte yer almış, ancak daha sonra katledilmiş olan yeğeni Veysel Kalkan Dele'nin cesedini aramaktadır. Maraş katliamında katledilen Mehmet Kocamaz, Guru, o dönem bölgede faaliyet yürüten Devrimci Halkın Birliği çevresi tarafından da sevilen ve saygı gören birisiydi. Bu durumu dikkate alan ve daha sonra adını MLKP olarak belirleyen devrimci politik yapı, Mehmet Kocamaz'ı onur üyesi olarak kabul etmiş ve bunu kamuoyuna duyurmuştur. Yıldızlar ve sular tanıktır bize. Aç ve kavruk bir memeden, direnmeyi yudum yudum emen, bir çocuk gibi öğrendik ve direndik. Ordular kurduk türkü renklerinden, bütün ağıtları bir hücumda yendik. Acıya kurşun işlemez artık, biz yaşamayı zulümsüz sevdik. Adnan Yücel. Mehmet Kınık, 1947-1982. Minihöyü, köy muhtarı. İşkence sonucu Adana cezaevinde öldürüldü. Mehmet kısa süre önce yapılan muhtarlık seçimlerinde devrimcilerin adayı olarak seçime girmiş ve kazanmıştı. Bütün diğer köylüler gibi zorlu bir yaşam sürdürmekteydi. Ancak devrimcileri ve devrimi olan bağlılığı bu zorlu koşullara rağmen mücadelenin içinde olmasını engelleyememişti. Mehmet ailesi ve geçimiyle ilgilendiğinden daha fazla köylülerin sorunlarıyla ilgileniyordu. Maraş katliamı, sık yönetim ve arkasından 12 Eylül darbesi, Mehmet'in muhtarlığı döneminde yaşanan süreçlerdi. Ve bu durum, Mehmet'in yaptığı muhtarlığın en zorlu iş olmasına yol açmıştı. Sık yönetim ve arkasından gelen 12 Eylül faşist darbesi koşullarında devlet, Minihöyük köyü muhtarı olarak Mehmet'in kendilerine hizmet etmesini istemekte ve bunun için her türlü zorbalığa başvurmaktaydı. Mehmet ise köylülerine, halkına ve ideallerine ihanet etmemekte, direnmekteydi. Bu durum Mehmet'in devlet nezdinde terörist olarak kabul edilmesine yol açmıştı. Her gün, istisnasız her gün devletin askeri güçleri köye gelmekteydiler. Özellikle darbeden sonra bu durum daha dayanılmaz bir hale almıştı. Neredeyse köy askeri bölge haline gelmiş bulunmaktaydı. Zaten askerin köye gelmesi demek tamamen zulüm demekti. Gelirlerken yol boyunca zulümleri başlıyordu. Cemseler dolusu asker yol boyunca kadın, çocuk, yaşlı demeden kiminle karşılaşılsa hemen iniyor, onu oracıkta sorguya çekiyor, dövüyor, işkence ediyor, hatta isterlerse gözaltına alıyor, ellerine kelepçe vurup arabanın içinde hapsediyorlardı. Estirilen bu terörden sonra köye geldiklerinde okulu bir karargah gibi kullanıyorlardı. Çoğu zaman zorbalıkla okulu tatil ettirerek öğrencileri evlere gönderiyor, köylüleri sorguya çağırıyorlardı. Bu zulüm yaşatılırken her defasında sürekli bir biçimde ve değişik baskılarla muhtar Mehmet Kınık'ın kendilerine yardımcı olmasını istiyorlardı. Muhtara dayattıkları görevler arasında devrimcilerin yakalanmasını sağlamak en temel görevdi. Bu temel amaca bağlı olarak devrimcilere yardımcı olanların veya yardımcı olacağı düşünülenlerin sürekli takip altına tutulması, ailelerinin nerelere gittiği, neler yaptığı, hatta şehirde veya köy bakkalında neler alıp sattıklarının belirlenmesi gibi ayrıntılarda bulunuyordu. Ayrıca evli olan ve aranan devrimcilerin eşlerinin durumu, hamillikleri vesaire gibi bir hayatın içinde olabilecek her türlü değişikliğin takip edilerek karakollara bildirilmesi de muhtarın yapmasını istedikleri görevler arasındaydı. Muhtar Mehmet Kınık bunların bazılarını yapamayacağını söylediğinde ise her türlü baskı, tehdit ve işkence devreye giriyordu. Mehmet, askeri faşist 12 Eylül yönetiminin bu baskılarına karşı direnmekte ısrar ediyordu. Öte yandan bütün gelişmeleri devrimcilere değişik yöntemlerle aktarıyor, böylece onların korunmalarına yardımcı oluyordu. İnancına, ideallerini ve halkına bağlılığını devam ettiriyordu. Bu durum bir süre böyle devam etti. Ancak bunun uzun süre devam edemeyeceği belliydi. Bir gün köylülerin tamamına yakınına sorgu kağıtları geldi. Hepsi mahkemeye çağrılıyorlardı. Maraş katliamında direnişe katılmakla suçlanıyorlardı. Bunun için şehirde ifade vermeleri isteniyordu. Muhtar buna itiraz etti, karşı çıktı. Hem suçlama yanlıştı, hem de bunca köylünün şehre taşınması doğru değildi. Bütün bunlar devletin muhtara karşı düşmanlığını artıran nedenlerdi. Ancak muhtarın halk tarafından destekleniyor olması askeri darbecilerin muhtarı görevden almalarını zorlaştırıyordu. Onun yerine muhtara sürekli ve daha çok baskı yapılmaya başlandı. Her fırsatta muhtar çağrılıyor, hakaretler edilerek serbest bırakılıyordu. Bazen gözaltına alındığı da oluyordu. Bu koşullarda günlerin birinde minehöyüklü bir devrimci yakalanmış köye getirilmişti. Yakalanan devrimci ile muhtar doğal olarak tanışıyorlardı. Durumun arkadaşlarına bildirilmesini istedi muhtardan. Sonrası yakalananın kaçırılması oldu. Subay ve diğer ilgililer haberi aldıklarında şamar yemiş gibi oldular. Bunun yapılmasında muhtarın katkısı olduğunu, muhtarın sorumlu tutulması gerektiğini düşündüler. Ancak bunu tam olarak ispat edemiyorlardı. Artık muhtarın mutlaka alınması ve sorgulanması gerekiyordu. Muhtar alındıktan sonra günlerce devam eden işkencelere dayandı. Hiçbir bilgi vermedi. Yapılan işkenceler sonucunda muhtar Mehmet Kınık Adana cezaevinde son nefesini verdi. Son nefesini verirken dostlarına ve yoldaşlarına bağlılığın yarattığı huzuru taşıyordu yüzünde. Kim demiş yoksulluk ve ezilmişlik baki kalacak diye. Bu direnç ve bu fedakarlıklar kazanmanın teminatı olacaktır. Mehmet Kınık bölgede çalışmaları olan Devrimci Halkın Birliği çevresinin sempatizanıydı. Bu durumu dikkate alan MLKP adlı devrimci politik yapı Mehmet Kınık'ı onur üyesi olarak kabul etmiş ve bunu kamuoyuna duyurmuştur. 34. ayrımın sonu sayfa 575.